Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Lawrence Stern. Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar dizisi Yapı Kredi Yayınları. İkinci baskı İstanbul Mart 2006. Türkçe'ye çeviren Nuran Yavuz. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Şubat 2008. Bu kitap 657 sayfadır. Okuyan Feyza Keli. Herkesin böyle bir amcası olmalı. Hepimiz böyle bir amcamız olsun isteriz. Tristram Shandy gibi hiç durmadan anlatan, anlattığına kendini kaptırıp giden, şakaları, kelime oyunları, gevezelikleri, bizi hayret ettirebilme yeteneği, tuhaflıkları, saçmalıkları, çocuksuluğu, saplantıları ve takıntılarıyla bizi hep gülümseten, akıllı, zeki, kültürlü, görmüş geçirmiş ama bir yanıyla da hep muzip bir çocuk kalmış olan bir amca. Babamız ya da yengemiz bu amca gevezeliği iyice uzatıp hikayesinin kıvamını kaçırdığında yeter artık diyeceklerdir. Çocukları korkutuyorsun, bıktırıyorsun. Oysa yalnız çocuklar değil, yetişkinler de amcanın bu bitmek tükenmek bilmeyen hikayesinin dinleye dinleye alışıp tiryakisi olmuşlardır bile. Bir kere alıştıktan sonra bu amcanın sesini sürekli dinlemek isteriz çünkü. Bir sesi, bir anlatıcıyı bu derece alışıp sevmeye benzeyen başka çok şey vardır hayatta. Kalabalık iş yerlerinde, askerde, okulda, eski arkadaşların buluşma toplantısında bu kişiyi her şeyden önce sesinden tanırız. Kimi zaman onu dinlemeye o kadar alışırız ki ne anlatacağını merak ettiğimizden değil, yalnızca sesini duymak için konuşmasını isteriz. Bu amca sahneye çıktığında daha ağzını açmadan seyircilerin gülmeye başladığı oyuncuya da benzer. Her konuda bir fikri olan o çok bilmiş komşuya da. Kafasından geçen her şeyi hikaye ve yazı konusu yapabilmesiyle bizim köşe yazarlarımızı da hatırlatır. Hayatta böyle bir anlatıcıya, böyle bir sese alıştığımızda başımızdan geçen ve çok iyi bildiğimiz olayları bir kere de onun sesinden dinlemek, onun benzersiz bakışından görmek isteriz. Üst katta oturan ve her gün bir süre mutlaka görülen bir akraba ya da günlerinizi hep birlikte geçirdiğiniz manga arkadaşı gibi onun sesini duymak bazen öyle bir alışkanlık olur ki bazen bütün hayat ve dünya o anlattıkça var oluyor bile sanabiliriz. Herkesin böyle bir amcası olmalıdır. Ama Stern gibi bir amcaya da 40 yılda bir rastlanır ancak. Benim amcamsa çocukluğumuzda bize edebi bilmeceler değil, matematik bilmeceleri sorardı. Hiç hoşlanmazdım sınava çekilmekten. Ama gene de ne kadar akıllı olduğumu kanıtlama telaşı içinde bir cevap yetiştirmeye çalışırdım. Asıl başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum şimdi. Amcamın çok güzel bir karısı vardı. Babaannemin eski mobilyalar, tül perdeler ve tozlu eşyalarla dolu evinin karanlık havasının bile solduramadığı bu güzelliği seyretmeye 5 yaşındayken bazen yengeme giderdim. 40 yıl sonra yengem bunu bana hala hatırlatır. Oğulları ikisi de şimdi hamdolsun dişçi oldular. Nişantaşı'nda muayenehaneleri var. Büyüğünün muayenehanesinden geçen gün çıkarken han kapısının dışarıdan kilitlenmiş olduğunu fark ettim. İçerideki tekir kedi demir parmaklıklar arasından çıkıp karşı bakkala girerken ben dişimde bir karanfil tadı arkasından baka kaldım. Kedinin sokağa geçip girdiği bakkal hala Nişantaşı'nda en iyi mezeyi, özellikle yalancı dolmayı satar. Konu haricine çıkmak. Bu son paragrafta yaptığım şeye konu dışına çıkmak dendiğini biliyorsunuz. Tristram Shandy, İngilizlerin digression dediği ve bizlerin zaten hep yaptığımız şey olduğu için günümüz dilinde ayrı bir kavramla ifade etme gereğini duymadığımız bu şeyle örmüştür kitabını. Elinizde tuttuğunuz Tristram Shandy beyefendinin Hayatı ve Görüşleri adlı bu kitapta Tristram Shandy'nin hayatı ve görüşlerine hiç sıra gelmez. Tristram ancak kitabın sonuna doğru bir yerde doğacak, çok da fazla etrafta görünmeden kaybolacaktır. Stern'in kahramanı doğumdan önce nasıl, hangi tarihte peydahlandığını, babasının doğum, hayat üzerine görüşlerini uzun uzun anlatır gibi yapar. Ama bu konuların hiçbirinin üzerinde öyle uzun uzun durmaz. Bir ağacın bir dalından öbürüne sürekli yer değiştiren ve durdurak bilmez bir hızlı ve neşeli serçe gibi hızla konudan konuya sıçrayarak ilerler. çoğu zaman hikayesinin nereye doğru gittiğini bilmediği izlenimini uyandırır okuyucuda. Ama metnin içindeki bazı uyarılardan ve kitabının yapısından Stern'in romanını son derece planlı bir şekilde yazdığını söyleyen ve bunu cetvellerle kanıtlamaya girişen Sklodowsky gibi ünlü eleştirmenler de vardır. Bu konuda elinizdeki cildin 8. kitabının 2. bölümünde anlatıcımızın ne dediğine bakalım bir. Bugün dünya yüzünde bir kitaba başlamak için bilinen birkaç yol vardır ve ben kendi seçtiğim yolun bunlardan en iyisi olduğuna eminim. En azından dine en uygun yol bu, çünkü ben işe ilk cümleyi yazmakla başlar ve ikincisini Kadir Tanrı'nın yol göstericiliğine bırakırım. Kitabın hikayesi de bu konu dışına çıkma mantığını izler. Öyle ki bu kitabın konusu konu dışına çıkmaktır diyebiliriz. Ama Stern konunun bu olduğunu benim gibi birisinin saptama ukalalığında bulunacağını bilseydi konuyu hemen gene değiştirirdi. Peki o zaman konu ne? Romanlarda konu dışına çıkma dediğimiz yerlerde sıkılırız. Zaten sıkılmaya başladığımız andan itibaren romanın konu dışına çıktığını söyleriz kendimize. Öte yandan romanlarda neyin sıkıcı olduğu da okurdan okura değişir. Kimi uzun doğa tasvirlerinde esnemeye başlar, kimi düğün töreninin ayrıntıları anlatıldığında, kimi yeterince sevişme olmadığı için, kimi olduğu için sıkılır. Kimi nakkaşların hünerine kızar, kimi de karmaşık aile ve akrabalık ilişkilerinin renklerine girildiğinde. Zaten bütün bu konular değil, bir romanı çekici ve itici yapan yazarının anlatım hüneri ve usulüdür. O zaman da bir kitabın konusunun her şey olabileceğini anlarız hemen. Tristram Shandy işte böyle bir kitaptır. Konusu her şeydir. Bu her şeyin bir mantığı olacağını unutmayalım hiç. Bir yazarın kitabına koyduğu her şey kitabın konusu olabilir belki. Ama gene de içimizdeki o şaşmaz okur içgüdüsü ve bir iç sıkıntısı ve sabırsızlıkla bize hemen konu dışı şeyleri, uzatmaları, gereksiz parçaları bir bir gösterir. Sabırsızlık, Tristram Shandy'de en çok kullanılan kavramlardan biridir ve Stern kitabını iç sıkıntısına karşı yazdığını söyler. Bu kitaba her şeyin girmesini, üstelik girip bütün tuhaflığına rağmen bizim ilgimizi çekmesini sağlayan şey ise Stern'in yukarıda tarif etmeye çalıştığım o tuhaf anlatıcı sesidir. Bu kitap anlattığı tuhaflıklardan, alaycılıkla verdiği alimane bilgilerden, babanın saati kurmasından, Toby amcanın maceralarından, henüz doğmamış Tristram ile romanın yazarı Stern'in kişiliklerinin yavaş yavaş birbirine karışmasından, bir türlü doğamayan Tristram'ın babasının her ayın ilk pazar akşamı evdeki büyük saati kurmasından, yazarın kitabı yazarken ve Tristram'ın kendi hayatının hikayesine başlarken aklından geçirdikleriyle yapılmıştır. O zaman yazarın hayat hikayesi lütfen. As subay diyebileceğimiz yoksul bir askerin oğluydu Lauren Stern. İrlanda'da 1713'te doğdu, çocukluk yıllarını İngiltere ve İrlanda'da çeşitli garnizon şehirlerinde ailesiyle birlikte geçirdi. 10 yaşından sonra bir daha İrlanda'ya geri dönmedi. 18 yaşındayken babası ölünce daha da yoksullaştı ve din adamı olması şartıyla kendisini destekleyen uzak bir akrabasının yardımıyla Cambridge'de ilahiyat ve klasik edebiyat eğitimi gördü. Mezun olur olmaz Anglikan Kilisesi'ne girdi ve ailesindeki diğer namlı papazların, din görevlilerin adlarının da yardımıyla hızla yükselip bir vaiz ve papaz olarak ilerledi. 28 yaşındayken Elizabeth Lumley ile evlendi, çocuklarından yalnız bir kız Lydia yaşadı. Tristram Shandy'yi yazıp 47 yaşında 1760'da yayımlanana kadar karısının ruhsal sorunlarından başka Stern'in hayatında kayda değer önemli bir şey yok. Tristram Shandy'deki o durdurak tanımayan anlatıcının ders verir bir havada konudan konuya sıçrayan sesin arkasında demek ki bir vaizin olduğu sonucunu çıkarmak zor değil. Stern, vaazlarının bazılarını yayımlayacak, hatta bazılarını romanın içine hınzırca serpiştirecek kadar ciddiye almıştı. Ama burada onu öncü ve modern yapan, kitaplarının bugün de okunmasını sağlayan bir özelliğin önemine haydi bir kere daha dikkat çekelim. İster Anglikan olsun, ister Sünni, vaiz dediğimiz anlatıcının anlattığı şeyler çok belirgin bir yasaklar ve değerler dizgesine, biraz sonra büyük hikaye diyeceğim şeye dayanır. Bu yüzden de tıpkı bizdeki ahlakçı ve toplumcu eleştirmenlerin edebiyattan istedikleri gibi vaizlerin hikayelerinin bir amacı vardır. Cuma vaizi veren Nurullah Efendi'yi bir amacı olduğu, bize bir ders ve ahlak verdiği için dinleriz, çok iyi anlatması, ağlaması, bizi de ağlatıp korkutması, söz ve anlatım hüneri onun sonraki özellikleridir. Stern'in yenilikçiliği, şaşırtıcı özgünlüğü işte buradadır. Bir vaiz olmasına rağmen Stern roman sanatında amaçsız hikaye diyebileceğimiz şeyi keşfetmiştir. Bir hedefe varmak, bir ders vermek dürtüsüyle değil, yalnızca anlatma zevki için anlatır. Dahası bu modern tutumun fazlasıyla da farkındadır. Amaçsızlık onda bir eksiklik değil, bir amaçtır. Bu da onu amaçsızca konuşan bir gevezeden ayırır. Dilinde, edasında boş gevezeleri hatırlatan pek çok şey olmasına rağmen. Elbette ki bir Anglikan vaizin amaçsız romanlar yazıp onları Londra'da yayımlatıp geniş sayıda okura ulaşması modernliğe yeni yeni geçmekte olan bir toplumda öfke ve hasetle karşılanacaktı. Stern'in şakacılığı ve oyunculuğundan nasibini almamış ve her toplumda her zaman fazla fazla bulunur öfkeli kıskançlar hemen saldırmışlar ona. Kitapları açık saçık diye, bir vaize yakışmayacak kadar ciddiyetsiz diye, romanı anlaşılmıyor, kutsal kavramlarla gırgır geçiyor diye, grameri bozuk, cümleleri kesik kesik ve anlamı bilinmeyen uydurma kelimeler kullanıyor diye de. Bütün bu saldırılar, aile dertleri ve kendi sağlık sorunları, ileri yaşta vereme yakalanmıştır, sürerken şakacılığından ve her şeyi alaya almaktan hiç vazgeçmediğini okur aklından hiç çıkarmasın. Stern, kitaplarının çok iyi satması üzerine koşa koşa Londra'ya gidip hak ettiği ününün tadını çıkardığını, ilk cildin başarısı üzerine keyifle yeni ciltleri yazdığını ve kadınlarla duygusal ilişkiler kurmaya devam ettiğinin bilinmesinden hoşlanırdı. Çünkü Stern, Türkiye'de şakadan anlamaz dinciler, gelenekçiler ve milliyetçilerle şakadan anlamaz aydınlanmacıların neşesini kaçırdığı ülkemizde kendisinden etkilenecek yazarlarından ve Tristram Shandy'den zevk alacak zeki okurların olduğunu işitmekten memnun olurdu. İyi, peki o zaman Tristram Shandy'nin konusu ne oluyor? Bu sabırsızlıkla değil mi bu kitabı, bu giriş yazısını bile bitiremeyeceğinizi söyleyeyim. Çok ısrar ettiğiniz için size romanın ilk kitabının bölümlerinin bir dökümünü veriyorum. 1. Yazar, Tristram Shandy arasında bir yerden hikaye eden anlatıcı, peydahlanmasının hazin koşullarını anlatıyor. 2. Yazar, peydahlanmayı sağlayan spermatozoa benzeri homonkulüsü, küçük adamcık anlatıyor. 3. Bundan sonraki bölümde anlatılacak hikayenin Toby amcası tarafından yazara nasıl anlatılmış olduğu anlatılıyor. 4. Kendi öyküme başladığım biçimde başlamış olmaktan fevkalade hoşnutum diyor yazarımız ve peydahlandığı gecenin tarihini veriyor. 5. Yazar doğum tarihini 1718 yılının Kasım ayının 5. günü olarak açıklıyor. 6. Yazar okuyucuyu uyarıyor. Yol boyunca ara ara oyalanırsam, bazen kafama bir soytarı takkesi geçirirsem, hem de ucuz elli olanlardan uçup gitme. 7. Papazın ve karısının bir ebe bulmak için çabaları. 8. Boş zaman beygirleri tanıtılıyor. Keyfimin istediğine göre bazen keman çalarım, bazen resim yaparım ve bir ithaf. 9. Bir önceki bölümdeki ithafın açıklanması. 10. Ebe kadının hikayesine geri dönüş. 11. Shakespeare'in ünlü kahramanından adını alan Yorick tanıtılıyor. 12. Yorick'in şakaları, kötü sonuçları ve ölümü. 13. Ebenin hikayesine yeniden dönüş. 14. Yazar niye hikayesinin sonunun gelmediğini, durmadan yan yollara niye saptığını anlatıyor. Konu dışına çıkma üzerine bir konu dışına çıkma. 15. Yazarın annesinin evlilik senet ve hikayesi. 16. Annesinin Londra'dan dönüşü. 17. Babasının eve döndükten sonraki niyetleri. 18. Taşra'da doğum hazırlıkları ve çeşitli düşünceler. 19. Babasının Tristram isminden nefret etmesi ve diğer felsefi tutumları. 20. Yazar, tıpkı bu yazarın bazen yaptığı gibi dikkatsiz okurları azarlıyor. Bu kendisinin dikkatli bir yazar olduğu anlamına gelmez tabii. 21. Pek çok konu dışına çıkmayla birlikte doğuma biraz daha yaklaşıyoruz. 22. Yazarın eserinin yapısı hakkındaki görüşleri. Tek bir sözcükle ifade etmek gerekirse, yapıtım hem konu dışına çıkmaya yönelik hem de ileriye dönüktür. Üstelik eş zamanlı olarak. 23. Bu bölüme fevkalade saçma sapanca başlamak eğilimindeyim ve hayal gücüme engel koymak niyetinde de değilim. Boş zaman beygirinden amcasının karakterini çıkarmak. 24. Amcasının boş zaman beygiri üzerine. 25. Toby amcanın savaşta kasığından aldığı yara ve birinci kitabın bir övünmeyle bitişi. Okurumun şimdiye dek hiçbir konuda hiçbir şeyi tahmin edememiş olmasının sorumluluğu büyük oranda bana aittir. Ben öyle iyi, öyle özel bir mizaca sahibimdir ki eğer sizin bir sonraki sayfada karşınıza ne çıkacağı konusunda en küçük bir fikir, bir varsayım öne sürebileceğinizi düşünsem onu kitabımdan derhal söker atardım. Yani konu ne oluyor? Bir türlü konuya, hikayenin özüne, işlerin tam merkezine girememe oluyor böylece bu kitabın konusu. Yani düzensizliği, dağınık görünümü bir anda pek çok etkiye, çağrışıma, yoldan çıkma ve hesapta olmayan şeye, yazarımızın bir sonraki sayfada ne diyeceğini okurun tahmin edememesine ne kadar önem verdiğini hatırlayalım. Açık olması, ele avuca gelmemesi, başının ve sonunun anlamsızlığı ve merkezinin ve anlamının belirsizliğine karşın bu konularda pek çok kafa yormaya ve lakırdıya açık olmasıyla, yani konusu ve ona uyan yapısıyla Tristram Shandy tamı tamamına hayatın kendisine benzer. Ne yani? Hayat böyle mi? Bu sorunun özellikle öfkeyle sorulmuş olanı bir romana edilebilecek en iyi iltifattır. Romanlar bize hayatın yapısı ve nasıl olduğu konusunda sorular sordurduğu kadar değerlidir. Büyük romancılar, çok azdır onlar, bu büyük soruyu kahramanlarına doğrudan sordurdukları ya da kendileri gibi düşünen anlatıcılara tartıştırdıkları için değil, günlük hayattan, hayatın sıradan ve olağanüstü ayrıntılarından, küçük ve büyük hayat dertlerinden bahsederken romanlarının üslubu, havası, biçimi, dili ve edasıyla bize bu soruyu sordurtabildikleri için aklımızda yer ederler. O romanı okuyana kadar hayat hakkında edindiğimiz bir görüş vardır ve sıradan romanlar, aşkın hakiki bir duygu sanıldığı melodramik aşk romanları, şikayetin siyaset sanıldığı melodramatik siyaset romanları, eski güzel insanların yerine para canlısı kötülerin geldiğini bin yıldır tekrarlayan bütün o anlatılar, bu görüşleri olaylarken bize yeni olarak da olsa olsa yazarın kişisel hayatının ve konumunun değişik imkanlarını sunarlar. Tristram Shandy gibi ilk bakışta okunması zor ancak anlayacağınızın anlayacağı kitaplar ise hayat ve yazı konusundaki temel görüşlerimize karşı çıkarlar. Onlara kızarız ve tepki gösteririz. Hiçbir şey anlaşılmıyor, yarısını da bıraktım deriz. En zeki okurla en kuş beyinli okur bu tür tepkide birleşir. Okunmuyor. Çünkü hayat böyle değil derler heyecanla. Kuş beyinli okur anlayışsızlığı ile övünüp dar görüşlülüğünün sebeplerini anlatırken, yazarın, Stern'in neyi anlattığı belli olmadığı gibi ahlaksızlığı ve gramer kurallarına uymadığı hakkında sıkça yazılmıştır. Sezgisi kuvvetli zeki okur huzursuzluk duyar ve kitaba duyulan öfke ve ilginin gürültü ve dumanı arkasında insanın dünyadaki yeri, edebiyatın temel işlevi, yazıyla insanoğlunun yapabileceği derin ve harika şeylerden birinin bilgisi olduğunu sezip kitabı bir yalnız zamanında yeniden ele alır. Bu tür kitapların doğal okuyucuyla buluşmasını sağlayan ve edebiyat sübbelerinin hiç anlayamayacakları hakiki bir yanları vardır. Kitabın tuhaflığı ve yabanlığıyla kavga etmektense, gösterdiği hazlara ve parlak şeye yaklaşan akıllı okurlar seçer edebiyat tarihinin temel taşlarını, anlayışsızlıklarıyla övünen şakadan anlamaz kuralcılar değil. sezgileri, nükteleri, vecizeleri taşı gidiğine koymasıyla İngiliz edebiyatının en zeki yazarlarından biri olan Samuel Johnson bile o kuralcı öğretmen yanıyla elinizdeki bu romana sabırsız bir anlayışsızlıkla yaklaşmış ve "Tuhaf olan hiçbir şey kalıcı olmaz" demişti. Tristram Shandy olmadı. İngilizcesinin ilk baskısından tam 240 yıl sonra Tristram Shandy'nin Türkçe çevirisine ön söz yazmaktan büyük bir şeref ve keyif duyuyorum. Peki bu kitap bana ne öğretti? Harika kitapları onlardan zevk alıp mutlu olmak için değil, bir işe yarasın diye okumayı alışkanlık edinmiş ve okuryazarların halkın geri kalanına hizmet etmesine koşullanmış fakir bir ülkede, hatırlattığım için özür dilerim, yaşadığımı sık sık hatırladığım için kitapları okura sevdirmenin kolay ama aldatıcı bir yolunu bulurum. Bu da işe kitapların okura öğreteceği şeylerden başlamaktır. Şöyle, bütün büyük romanların yaptığı gibi Tristram Shandy de hayata ilişkin pek çok ayrıntının, törenin, ruh durumunun, inceliğin bilgisini verir bize. Harf ve Sulh'ün Borodin Savaşı'nın ayrıntılarını öğretmesi, Moby Dick'in balina avcılığı konusunda ansiklopedik bilgiler vermesi gibi Tristram Shandy de 18. yüzyılda İrlanda'da doğup büyüyüp daha sonraları İngiltere'ye geçip papaz olacak bir çocuğun çocukluk ve yetişme ayrıntılarını öğretir bize. Ayrıca en iyi örneklerinin Robert Burton'ın Melankolinin Anatomisi, Cervantes'in Don Quixote'u, artık Türkiye'de bir deyim olarak da girmiş olan bu kitabın adını Türkçe yazabilmeliyiz, Rabella'nın Gargantin ve Pantagruel'i, bütün bir Avrupa kültürünün eleştiri ve mizah geleneğinin arkasında yatan bu kitabın tam bir çevirisi olmadığı için utanalım gibi kitapları olan Malumat Fürüş Mizah ya da Felsefi Gırgır kitaplarından biridir Tristram Shandy. Sabırsız okurların konu dışına çıkma dediği ansiklopedik bilgiler, yaygın felsefi görüşler, bilgi ve malumat tuhaflıkları, insan ruh ve karakteri üzerine araştırmalar. Evet, bunların hepsi bu kitapta var. Bu ağır konuları gırgıra alan ciddi ve hafif bir mizah anlayışı ve bir kahramanın bu büyük felsefi gerçekleri ters yüz eden, sorguya çeken, şakaya alan eylemleriyle dengelenir. Bu büyük ansiklopedik, şahane kitaplar her şeyden önce kitaplar hakkında kitaplardır ve hayat hakkındaki temel ve derin bilgilerin ancak kitaplar okuyarak ve o kitaplarla çatışan yeni kitaplar yazarak ortaya konulacağını bize gösterirler. Kitapların hayalleriyle hayatı zehirlenen kahramanların anlatıldığı bu tür felsefi romanların birincisi şövalye romanlarının bir kurbanını hikaye eden Don Quixote, sonuncusu ya da gerçekçi romanların birincisi ise aşk romanlarıyla zehirlenip aşkta aradığını bulamayınca kendini zehirleyen Madame Bovary'nin romanıdır. Birinci ayrımın sonu sayfa 16.